أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in cömertlik ve ihsanı ile ilgili rivayetlere sunacağım. Bir rivayete aktarıldığına göre Hazreti Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ı şöyle anlatmıştı. Ensardan bazı kimseler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir şeyler istediler, mal istediler. O da onlara verdi. Sonra tekrar istediler, onu yine verdi. Sonra tekrar istediler, o yine verdi. Nihayetinde yanındaki her şey tükenip bitti. Bunun üzerine şöyle buyurdu. Yanımdaki hiçbir malı sizden asla saklayıp gizlemem. Kim istemekten sakınırsa Allah Teala da onu iffetli kılar ya da onu korur. Yani böylece istemekten sakınma hususunda bu nasihati verdikten sonra şöyle devam etti. Kim dünya malına karşı müstağni olmak isterse Allah-u Teala da onu müstağni kılar. Kim de nefsine zorlayarak sabrederse Allah-u Teala ona sabır ihsan der. Hiç kimseye sabırdan daha geniş ve daha hayırlı bir nimet verilmemiştir. Bazı sıkıntılarda, acılarda ve ihtiyaç anlarında sabretmek de gereklidir. Allah-u Teala bunun mükafatını verir. Hazreti İbni Ömer radıyallahu ta'ala anhu anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bir seferdeydik. Ben babam Hazreti Ömer'e ait olan zapt edilmesi zor hırçın genç bir devenin üzerindeydim. Deve bana itaat etmiyor. İnsanların önüne geçiyordu. Hazreti Ömer de onu azarlıyor. Yani deveye sert davranıp durduruyor. Seslenerek geriye çekiyordu. Belki vuruyor, belki de korkutuyor da her yukarıda develere sürme yöntemi neyse ona göre bağırıyor ve deve geride kalıyordu. Sonra o deve yine insanların bineklerinin önüne geçiyor. Özellikle Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bineğin önüne geçiyor. Hazreti Ömer radıyallahu ta'ala anh'ın da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in önüne hiçbir binek veya binici geçmesin diye gösterdiği saygıdan ötürü onu azarlayıp geri çekiyordum. Hazreti Ömer herhangi bir bineğin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bineğin önüne geçmesine tahammül edemiyordu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu durumu görünce Hazreti Ömer'e bu deveyi bedeli karşılığında bana satar mısın buyurdu. Hazreti Ömer ey Allah'ın Resulü zaten sizindir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu bana sat buyurdu. Bunun üzerine deveyi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sattı. Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ey Abdullah bin Ömer bu deve artık senindir. Onlar ne istersin yap buyurdu. Hediye vermen de çok muazzam, acayip bir üslubudur bu. Onlara devenin bir hayvan olduğunu bu şekilde öne geçmesinden bir sakınca bulunmadığını gösterip açıkça ispat etmiş oldum. Artık bu deve benim tarafımdan hediye edilmişti. Bineklerin önüne geçse bile Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hediye ettiği deve öne geçti denilecektir. Hazreti Cabir bin Abdullah anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bir gazvedeydim. Devemin yürüyüşü yavaşlanmıştı ve yorulmuştum. O yorulduğu esnada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanıma geldi ve Cabir buyurdu. Buyur ey Allah'ın Resulü emrindeyim dedim. Hali nedir diye sordu. Ben de devem yürümekte yavaşladı ve yoruldu. Bu yüzden geride kaldım dedim. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bineğinden indi ve deveye değneğiyle dürtüp çekmeye başladı. Sonra bin buyurdu. Ben de bindim. Bir de baktım ki deve öyle hızlandı ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile onu bile yani onun önünü geçmeye başladı deve yani. Bu yüzden onu durdurmak zorunda kaldım. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana evlendin mi diye sordu. Evet dedim. Bunun üzerine buyurdu ki bak evine ulaşmak üzeresin. Vardığında akıllıca ve temkinli davran. Evde güzel geçim olmalı. Sonra bu deveni bana satar mısın buyurdu. Evet dedim ve onu bir ukiye gümüş karşılığında benden satın aldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benden önce Medine'ye ulaştı. Ben ise ertesi sabah vardım. Mescide geldiğimizde onu mescidin kapısında buldum. Şimdi mi vardın buyurdu. Evet dedim. Deveni bırak mescide girip iki namaz kıl buyurdu. İçeri girip namaz kıldım. Hazreti Bilal radıyallahu anh'a ona bir ukiye gümüş tartıp ver buyurdu. Hazreti Bilal tartı bana verdi ve tartı da teraziye eğdi. Yani hakkımda biraz fazla verdi. Sonra arkamı dönüp giderken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cabir'i bana geri çağırın buyurdu. İçimden şimdi devemi bana iade edecek. Bana onu satın almasından sonra geri vermesinden daha sevimsiz bir şey olamaz dediğim şöyle buyurdu. Devini al, onun bedeli de senindir. Diğer bir rivayette Hazreti Cabir şöyle anlatır. Bundan sonra bir Yahudinin yanından geçtim ve ona bu hadiseyi bütünüyle anlattığımda hayretler içinde kalarak hem parayı iade etti hem de deveyi sana mı verdi dedi. Ben de evet aynen öyle bir bereket lütfedildi ki ben de evet aynen öyle oldu dedim. Anlatıldığına göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından verilen bu hediyeye öyle bir bereket lütfedildi ki o deve peygamberlik dönemi, Hazreti Ebubekir dönemi ve Hazreti Ömer zamanına kadar hayatta kaldı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin örnek ahlakının terbiyesinin ve kutsi gücünün etkisi tüm sahabenin üzerindeydi. Hazreti Hatice radıyallahu anha üzerinde de bu etki vardı. Ve bu yüzden hiçbir dallı korkusu taşımadan tüm malını ona teslim etmişti. Nitekim şöyle rivayet edilir. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hatice'nin yanına geldi. Biraz düşünceliydi. Hazreti Hatice ona ne olduğunu sordu. Efendimiz kıtlık zamanıdır. Eğer malı harcarsam senin malın tükenecek diye senden haya ediyorum. Eğer harcamazsam da Allah'tan korkuyorum buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Hatice aralarında Hazreti Ebubekir Es-Siddik'in de bulunduğu Kureyşlilere çağırdı. Hazreti Ebubekir şöyle anlatır. Hatice dinarları çıkardı ve öyle bir yığdı ki malın çokluğundan karşımda kimin oturduğunu göremiyordum. Sonra Hazreti Hatice şahit olun bu malın tamamı Peygamber Efendimiz'indir. Dilerse harcar, dilerse yanında tutar dedi. Efendimiz'in endişesini gidermek için müşteri olun harcayın diyerek malını verdi. Hazreti Ömer bin Hattab radıyallahu teala'dan rivayet edildiğine göre bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gelip ondan bir şey istedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu an yanımda bir şey yok. Sen benim adıma ihtiyacın olan şeyleri satın al. Elime bir şey geçtiğinde onun bedelini öderim buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Ömer ey Allah'ın Resulü siz ona daha önce verdiniz. Gücünüzün yetmediği şeyden Allah Teala size sorumlu tutmayacaktır. Tutmamıştır dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer'in bu sözünden hoşnut kalmadı. Bunun üzerine Ensar'dan bizzat ey Allah'ın Resulü siz harcayın. Arşın sahibinin size fakir bırakmasından korkmayın dedi. Bu Ensari zatın sözü üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm etti ve sevinci yüzünden okunmaya başladı. Sonra ben bununla emrolundum buyurdu. Hazreti Ebu Hureyre derdi ki Ehl-i Sufe Müslümanların misafirleriydi. Ne gidip barınacak evleri evleri barkları vardı ne de yanına sığınacak kimselere. Efendimiz'e bir sadaka geldiğinde onu onlara gönderir. Kendisi ondan hiçbir şey almazdı. Zaten sadaka kabul etmezdi. Çünkü sadaka ona haramdı ve diğer fakirler içindi. Kendisine bir hediye geldiğinde ise Ehl-i Sufe'ye çağırır. Gelen hediyeden kendisi de alır ve onlara da paylaştırırdı. Cömertlik ve ihsanın yanı sıra şefkat, empati ve terbiyenin de ne yüce ölçüleri vardı onda. Bu hususta bir rivayette Hazreti Ebu Hureyre şöyle anlatır. Bir defasında bir bedevi gelip Peygamber Efendimiz'in bir ihtiyacı için talepte bulundu. Ravi İkrim'e bu kişinin bir diyet hususunda yardım istemek için geldiğini düşündüğünü söyler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona bir şeyler ihsan etti. Sonra sana iyi davrandım mı buyurdu. Bedevi hayır bana iyi davranmadın dedi. Bazı Müslümanlar öfkelenerek adamın üzerine yürümek, onu yakalamak istediler. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir işaretle onları durdurdu. Sonra Peygamber Efendimiz kalkıp evine teşrif etti. O bedeviye de eve çağırdı ve ona şöyle buyurdu. Bizi geldin, bizden istedin, biz de sana verdik. Sonra o söylediklerini söyledin. Ne dediğinin farkında mısın? Benim adil davranmadığımı söyledin. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evinden ona daha fazla ihsanda bulundu ve şimdi sana iyi davrandım mı buyurdu. Bedevi evet Allahu Teala senin ailene ve kabilene en hayırlı şekilde mükafatlandırsın dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle buyurdu. Bizi geldin ve istedin. Biz de verdik. Fakat sen içinden gelen şeye ulu orta söyleyiverdin, düşünmeden konuştun. Ve bu sözünden ötürü ashabımın kalbinde sana karşı bir öfke uyandı. Şimdi dışarı çıktığında benim yanımda söylediğin bu memnuniyeti onların önünde de dile getirir misin? Onların önünde de dile getir ki sinelerindeki öfke geçsin. Yani şimdi adil davrandığını kabul etmiş. Ravi der ki o bedevi gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu arkadaşınız bize geldi, bizden istedi, biz de verdik. Sonra içinden geçeni söyledi. Onu çağırdık ve daha fazlasını verdik. O da şimdi memnun olduğunu söylüyor. Öyle değil mi Bedevi? Öyle değil mi Bedevi? Evet, Allah seni ailene ve kabilene hayla mükafatlandırsın diye cevap verdi. Hazreti Ebu Hureyre der ki bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Benimle bu bedevinin misali, devesi ürküp kaçan adamın misali gibidir. İnsanlar devenin arkasından koşarlar fakat bu durum devenin daha da ürkmesine sebep olur. Bunun üzerine devenin sahibi der ki, beni deve ile baş başa bırakın. Çünkü ben ona karşı daha yumuşak davranırım ve onu nasıl yakalayacağımı daha iyi bilirim. Siz arkasından koşarsanız o daha çok ürker. Sonra devenin sahibi ona yönelir, eline biraz ot alıp onu kendine çağırır. Nihayet deve ona yaklaşır. O da semerine vurup üzerine biner. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devenin otu görerek geleceğine yaklaşınca da semerinin vurulacağını belirtti. Sonra şöyle buyurdu. Eğer o bedevi o ağır sözleri söylediğinde siz ona sert davranın dediğinizde size uysaydım ve ona sertlik yapmanıza izin verseydim o ateşe girerdi. Fakat ben onu kurtardım ve o şimdi memnun oldu. İşte onun verme üslubu böyledi. Onu evine götürüp evinden verdi. Dışarı çıkartıp da verebilirdi Hazreti Resulullah. Fakat şunu gösterdi. Bakın benim evimde öyle lüks ve konforlu eşyalar yok. Fakat ne varsa sana veriyorum. Böylece o bedevinin gönlü de mutmain oldu. Hazreti Rübey bin Muavis bin Afra anlatıyor. Babam Muaviz bin Afra beni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna bir sağ taze hurma ve üzerinde küçük acurlar yani salatalıklar ile gönderdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem acuru çok severdi. O sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Bahreyn'den takılar yani zinet eşyaları gelmişti. O zinetlerden bir avuç dolusu alarak bana ihsan etti. Diğer bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana avucum dolusu zinet veya altın verdi ve bunu takın buyurdu denmektedir. İşte bu iyiliği en güzel şekilde karşılık vermektir. Hurma ve acurların karşılığında altın zinetler ihsan buyurmuştu. Hz. Ebu Hureyre radıyallahu teala'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna borçlu olarak vefat eden birinin cenazesi getirildiğinde borcunu ödemek için bir mal bırakmış mı diye sorardı. Evet, eğer evet derlerse cenaze namazını kıldırır. Aksi takdirde Müslümanlara arkadaşınızın namazını siz kılın buyurdu. Allah-u Teala ona fediler müyesir kıldığında ise şöyle buyurdu. Ben Müslümanlara kendi akrabalarından bile daha yakınım. Bu yüzden müminlerden kim vefat eder de geride borç bırakırsa onu ödemek benim üzerimdedir. Benim üzerimdedir. Kim de bir mal bırakırsa o mirasçılarındandır. Borç varsa böyle diyeceğim. Fakat miras olarak mal bırakmışsa o mirasçılarındır. Hazreti Abdullah el-Havzeni anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin müezzini Hazreti Bilal ile Halep denilen mevkinde karşılaştım. Ey Bilal, bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin harcamalarının nasıl olduğunu anlat dedim. Şöyle dedi. Onun yanında hiçbir şey bulunmazdı. Onun adına harcamaları ben idare ederdim. Allah Teala onu peygamber olarak gönderdiği andan ve ben ona biat ettiğimden itibaren vefatına kadar bu işleri ben yürüttüm. Bir Müslüman ona geldiğinde ve Efendimiz onun üzerinde elbise olmadığını gördüğünde bana emrederdi. Ben de gider borç alır, ona bir hırka satın alır, giderir ve karnını doyururdum. Nihayet müşriklerden bir adamla karşılaştım. Bana, ey Bilal, benim malım boldur. Borç alacağın zaman sadece benden al dedi. Ben de öyle yapmaya devam ettim. Bunun günün birinde abdest aldığını ezan okumak için kalktığında o müşriğin bir tüccar grubuyla çıka geldiğini anlatır. Beni görünce ey Habeşli dedi buyur dedim. Bana tiksintiyle baktı ve ağır sözler söyledi. Seninle ayın bitimi arasındaki kaç gün kaldığını biliyor musun dedi. Yani borç alırken yapılan anlaşmada şu tarihte veya bir ay içinde ödeyeceğim diye belirtilen süreyi kastederek kaç gün kaldığını biliyor musun diye sormuştu. Hazreti Bilal der ki günlerin yaklaştığını bildiğimi söyledim. O ise seninle o gün arasında sadece 4 gün kaldı. Borcun ödenmesi için şart koşulan güne sadece 4 gün var. Üzerindeki borç yüzünden seni yakalayacağım ve seni daha önce olduğun gibi yine koyun ve keçi güttüğün o eski haline döndürerek köle mi yapacağım? Dedi. Hazreti Bilal insanların kalbinde oluşabilecek o üzüntü ve hüzün halinin kendi kalbinde de uyanıverdiğini söyledi. Çok mahzun bir halde yatsı namazını kıldıktan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ailesinin yanına dönünce huzuruna çıkmak için izin istemiş. Gece vakti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanına gidip şöyle demiş. Ey Allah'ın Resulü, anam babam sana feda olsun. Kendisinden borç aldığım o müşrik bana şöyle şöyle söyledi. Sizin yanınızda da benim adıma ödeyebileceğiniz bir şey yok. Çünkü Efendimiz ona şunu şunu al, bunu bunu al derdi. O da borçlanarak alırdı. Şimdi ne sizde var ne bende. O adam ise beni rezil edecek. Bana izin verin de Müslüman olmuş şu kabilelerden birinin yanına gideyim. Ta ki Allah-u Teala Resulüne benim adıma ödenecek bir mal ihsan edene kadar. Hazreti Bilal oradan çıkıp evine gittiğinde kılıcını, torbasını, ayakkabısını ve kalkanını baş ucunu ucuna koyduğunu, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yola çıkmaya niyetlendiğini anlatır. Der ki sabahleyin bir adam koşarak bana seslendi. Ey Bilal, Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gel. Hemen yola çıkmak yerine çağrıldığı için Efendimizin huzuruna gittim. Bir de baktım ki yüklerle dolu dört deve duruyor. Gitmek için izin isteyip ey Allah'ın Resulü ben artık sefere çıkıyorum deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana müjde, sevin. Allah-u Teala borcunu ödemen için gerekeni gönderdi buyurdu. Sonra şu çökmüş dört deveyi görüyor musun dedi. Görüyorum dedim. Onların boyunları ve üzerindeki her şey senindir. Yani develer de üzerindeki mallar da senindir. Üzerlerinde giyecekler ve zahire yani yiyecekler var. Bunları Fedek reisi bana hediye olarak gönderdi. Bunları al ve borcunu öde buyurdu. Hazreti Bilal öyle yaptığını sonra mescide gittiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in orada oturduğunu gördüğünü anlatır. Selam vermiş. Efendimiz de sana dert olan o mesele ne oldu diye sormuş Hazreti Bilal. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in üzerinde olan her bir borcu Allah-u Teala ödetti. Hiçbir borç kalmadı demiş. Efendimiz geriye bir şey kaldı mı diye sormuş. O da evet deyince bak beni bu maldan kurtar yani rahat erdir yani kalan kısmını da fakirlere dağıt ki ben onu vermeden ailemin yanına gitmeyeyim buyurmuş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazını kıldırdıktan sonra yine çağırıp bu mesele ne oldu diye sormuş. Yani dağıtılması için emir buyurduğu kalan malın durumunu sormuş Hazreti Bilal. Biz almak için kimse gelmedi. Mal aynen duruyor deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o geceyi de mescitte geçirmiş. Öyleyse ben de eve gitmeyeceğim, mescitte kalacağım buyurmuş. Ertesi gün yatsı namazından sonra yine çağırıp sormuş. Hazreti Bilal ey Allah'ın Resulü Allah sizi ondan kurtardı, rahata erdirdi. Mal dağıtıldı deyince Efendimiz tekbir getirip Allah'a hamd etmiş, yanında mal varken vefat etme korkusundan kurtulduğu için Allah-u Teala'yı yüceltip hamd etmiş Hazreti Bilal. Daha sonra ben de onun arkasından gittim. Ezvacı Tahirat'ın mübarek, yani mübarek eşlerinin yanına gidip her birine selam verdi. Sonra da geceye geçireceği yere gitti der. Hazreti Ümmü Sümbül'e anlatıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir hediye getirdim. Mübarek hanımları onu almaktan çekindiler. Ve biz hediye kabul etmiyoruz dediler. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve Ümmü Sümbül'den hediyesini kabul edin. Çünkü o bizim köylülerimizdendir. Biz de onun şehirlileriyiz buyurdu. Sonra hediyesini kabul buyurdu. Ve ona falan filan vadiye ihsan etti. Yani hem hediye kabul etti hem de karşılığında koskoca bir bölgeyi ona hediye olarak verdi. Daha önce de belirtildiği gibi az bir hediye karşı bile muazzam ihsanlarda bulunurdu. Hazreti İbni Ömer anlatıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Zübeyre atının koşup varabileceği yere kadar olan araziye yani ikta olarak vermeye emir buyurdu. Atını koştur, nerede durursa o bölge senindir. Fetihlerden sonra geniş araziler elde edilmişti. O da atını koşturdu. Nihayet at bir yerde durdu. Durduğu vakit biraz daha fazlasını almak isteyerek elindeki kırbacı fırlattı. Kırbaç epey uzağa gitti. Bunun üzerine Efendimiz kırbacının ulaştığı yere kadar olan araziyi ona ver buyurdu. Yani kırbacını fırlattığı o son noktaya kadar araziyi ona lütfetti. Hazreti Cübeyr bin Mutim anlatıyor. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte yürüyordu. Hazreti Cübeyr bin Mutim anlatıyor ki bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte yürüyordu. Yanlarında başka insanlar da vardı. Bu hadise Hüneyn'den dönüldüğü sırada gerçekleşmişti. Bazı bedeviler yolda Efendimizin etrafını sarıp bir şeyler istemeye başladılar. Onun öylesini sıkıştırdılar ki Efendimiz bir semre yani bir dikenli bir ağaç na doğru çekilmek zorunda kaldı ve hirkası ağaca takıldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem orada durdu. Bazı rivayetlerde hirkası takılınca bedevilerin onu çekmeye çalıştığı ve Efendimizin boynunda iz bıraktığı da aktarılır. Şöyle buyurdum. Hırkamı bana verin. Eğer şu dikenli ağaçların sayısı kadar elimde hayvan yani mal olsaydı şüphesiz onları aranızda paylaştırırdım. Siz beni hiçbir zaman ne cimri ne yalancı ne de korkak bulurdunuz. Bu hadiseyi açıklarken Hazreti Müslim şöyle yazmıştır. Mekke'nin fethi ve Hüneyn gazvesi tamamlandıktan sonra mağlup olan düşmanların cezalarından ve savaş meydanında bıraktıkları eşyalardan toplanan ganimetlerin adet olduğu üzere İslam ordusuna dağıtılması gerekiyordu. Fakat bu defa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu malları Müslümanlara dağıtmak yerine Mekke ve çevresindeki insanlara dağıttı. Bu insanların kalbinde henüz tam olarak iman yerleşmemişti. Birçoğu hala kafirdi. Müslüman olanlar ise yeni Müslüman olmuştu. Bir kavmin kendi malını başka insanlara dağıtması onlar için tamamen yepyeni bir şeydi. Bu malın dağıtılması kalplerinde iyilik ve takva uyandıracağı yerde hırslarını daha da artırdı. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in etrafında bir kalabalık oluşturup yeni taleplerle onu sıkıştırmaya başladılar. Öyle ki onu ite kaka bir ağacın yanına kadar götürdüler ve bir kişi Efendimizin omzundaki hırkasını tutup öyle bir çekti ki nefsi kesilecek gibi oldu. Efendimiz, ey insanlar, eğer yanımda başka bir şey olsaydı onu da size verirdim. Beni asla cimri ve korkak bulamazsınız buyurdu. Sonra devesinin yanına gidip onun üzerinden bir tüy kopardı. Havaya kaldırarak şöyle buyurdu. Ey insanlar, Arap kanunlarına göre devletin hakkı olan beşte birlik yani humus kısmından başka sizin bu mallarınızdan şu tüy kadar bile benim bir ihtiyacım yoktu. Bu beşte biri de ben kendi şahsıma harcamam. Yine sizin işleriniz için sarf edilir. Biliniz ki hıyanet eden kimse kıyamet gününde bu hıyaneti yüzünden Allah'ın huzurunda rezil olacaktır. İnsanlar Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in krallık peşinde olduğunu söylüyorlar. Krallarla halkın ilişkisi hiç böyle mi olur? Bir kralı bu şekilde itip kalkmaya, boynuna bez dolayıp nefsini kesmeye kimsenin gücü yetebilir mi? Allah'ın elçilerinden başka kim böyle bir örnek sergileyebilir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Tebuk gazvesinde güzel bir at elde etmişti ve onun sesini çok beğeniyordu. Ensardan biri, ana babam sana feda olsun, bu atı bana ihsan eder misiniz? Dedi. Efendimiz o sene de buyurdu. Hazreti Ayşe anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği o son hastalığında ey Ayşe o altınlar ne oldu diye sordu. Evde bulunan 5, 7 veya 8, 9 adet altın sikkeye getirdi. Efendimiz onları elinde evirip çevirerek şöyle buyurdu. Muhammed yanında bu altınlar olduğu halde Allah'a kavuşursa Allah-u Teala hakkında ne zanda bulunmuş olur? Ey Ayşe bunları harca yani dağıt. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bir yerde şöyle buyurur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında evine gelip evimizde ne var diye sordu. Ayşe iki eşrefi yani altın çıkarıp sadece bunlar var dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları avucuna aldı ve geride iki altın bırakıp giden bir peygamberin hali ne olur buyurdu. Ve hemen o an onları dağıttı. Hüneyn ganimetlerinin detaylarında orada 6000 esir yani köle ve cari elde edildiği aktarılır. Bazı rivayetlerde 8000 olduğu da söylenir. 24000 deve, 40000'den fazla koyun keçi ve yaklaşık 490 kilograma tekabül eden 4000 ukiye gümüş ele geçirilmişti. Bir ukiye 10,5 dolaya eşittir. Bu da yine bir bilindir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ganimetleri dağıtmaya başladığında işe müellefe kulub yani kalpleri İslam'a ısındırılarak başladı. Bunlar Arap ileri gelenleriydi ve kendi kabilelerinde şerefli makamlara sahiptiler. Onları ısındırmak için insan ihsanlarda bulundu. Kimin 100 deve, kimine 100 deve, kimine 50 deve verdi. Ebu Süfyan bir harbe 100 deve verdi. Ebu Süfyan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gelip gümüş yığının yine görünce, ey Allah'ın Resulü, Kureyş'in en zengini siz olmuşsunuz dedi. Efendimiz gülümsedi ve Ebu Süfyan'a 42 gümüş ile 100 deve verdi. Ebu Süfyan, oğlum Yezid'e de ihsan buyurun dedi. Onun için de 42 gümüş ve 100 deve verilmesine emir buyurdu. Bu Yezid, Ebu Süfyan oğludur. Kötü şöhretli olan Yezid ise oğlu değil, torunudur. Yani Hazreti Muaviye'den olandır. Her halükarda Ebu Süfyan, ey Allah'ın Resulü, diğer oğlum Muaviye'ye de bir şeyler verin dedi. Onun için de 42 gümüş ve 100 deve verilmesine söyledi. Bunun üzerine Ebu Süfyan, anam babam sana feda olsun. Sen çok kerimsin. Seninle savaşlar yaptım. Ne yaman bir savaşçıydım. Sonra seninle barış yaptım. Ne güzel bir barışçısın. Allah seni hayla mükafatlandırsın dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bu ihsanından nasiplenenlerden biri de Mekke reisi Safvan bir Ümeyye'ydi. Safvan, Hüneyn gazvesi için Efendimiz'in kendisinden zırh ve silah ödünç aldığı kişiydi. Henüz müşrik olduğu halde savaşa katılmıştı. Fakat o savaşta kalbi değişmeye başladı. Ganimet dağıtıma vakit geldiğinde Efendimiz ona 100 deve verdi. Müslim'deki rivayete göre ise 300 deve ihsan etti. Diğer bir rivayete göre o günlerde Peygamber Efendimiz ganimet develeri ve koyunlarıyla dolu olan adeta hayvanlarla taşan bir vadiden geçiyordu. Safvan bu kadar malı görünce hayretler içinde baka kaldı. Efendimiz, ey Ebu Veheb, Safvan'ın künyesiydi bu Ebu Veheb, bu vadi seni hayrete mi düşürdü buyurdu. Evet dedi Efendimiz, bu malın tamamı senindir, al git buyurdu. Safvan elinde olmadan, şehadet ederim ki sen Allah'ın peygamberisin, çünkü böyle bir ihsan ancak bir peygamber yapabilir dedi. Başka bir rivayete göre Safvan bin Ümeyye bizzat şöyle dedi. Peygamber Efendimiz Hüneyn ganimetlerinden bana vermeye devam etti. Öyle ki o daha önce benim için yaratılmışların en sevimsiz iken bu ihsanlar vesilesiyle yaratılmışların en sevgilisi oldu. Netice itibariyle Efendimiz birçok Arap reisine bu şekilde ihsanlarda bulundu ki onların sayesinin 50'den fazla olduğu belirtilir. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam şöyle anlatır. Bir defasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanında pek çok koyun ve keçi toplanmıştı. Bir kafir, yanınızda öyle çok hayvan var ki Kayser ve Kisra'da bile bu kadar yoktur dedi. Efendimiz onların tamamını o adama bağışladı. Adam bir peygamberden başkasının böyle muazzam bir cömertli göstermeyeceğini anlayarak hemen o an iman etti. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Zeyd bin Sabit'e kalan insanları çağırmasını emretti ve geriye kalan ganimetleri onlara paylaştırdı. Her bir kişinin payına 4 deve veya 40 koyun düştü. Böylece o zamana kadar toplanan en büyük ganimeti bütünüyle halka dağıtmış oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayatının bu yönü üzerinde düşünmeye değerdir. Zira muhalifler Müslümanların fakir ve servetten mahrum oldukları için savaşlar başlattığı iftirasını atarlar. Eğer bu iddia da zerre kadar hakikat olsaydı Hüneyn ganimetlerinin dağıtımı çok farklı olurdu. Fakat burada görüyoruz ki ganimetin çok büyük bir kısmı kalpleri kazanmak adına başkalarına, Kureyş'in ileri gelenlerine verildi. Hatta bazı rivayetlere göre malın tamamı dışarıdaki insanlara dağıtıldı. Şüphesiz bunun arkasında başka hikmetler ve maslahatlar da vardı. Fakat dünya gördü ki o kendisi için hiçbir şey tutmadı. Hatta canlarını feda eden sadık dostlarına, yani Medineli insara bile bu ganimetten ya hiç vermedi ya da çok az verdi. Hüneyn günü bir kadın gelip Hevazin kabilesinde Efendimizin süt annelik dönemlerinden bahseden bazı şiirler okudu. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hevazinlilerden alınan malları geri iade etti ve o insanlara o kadar çok ihsanda bulundu ki verilenlerin değerinin 500 bin dirheme ulaştığı hesaplandı. İbn-i Dihye bunun cömertliğin zirvesi olduğunu ve böyle bir cömertliğin asla duyulmadığını söyler. Hevaz'ın temsilcileri Müslüman olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e geldiklerinde mallarının ve esirlerinin geri verilmesini talep ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalktı ve doğru söz benim en sevdiğim şeydir. Şu iki şeyden birini seçin, ya esirlerinizi geri alın ya da mallarınızı. Ya da mallarınızı, ben Cirani de sizi bekledim buyurdu. Yani gerçekten de Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Taif'ten döndüğünde gelip mallarını ve esirlerini istemelerini 10 geceden fazla beklemişti. Onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in her ikisini birden vermeyeceğini ancak birini seçeceklerini anlayınca öyleyse biz esirlerimizi geri istiyoruz dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların huzurunda ayağa kalkıp Allah'a şanına yakışır şekilde hamd ettikten sonra şöyle buyurdu. Bu kardeşleriniz bizi tövbe ederek geldiler. Ben de esirlerini onlara geri vermeye uygun gördüm. Sizin kim gönül rızasıyla esirini geri vermek isterse versin. Kim de kendi payını elinde tutmak isterse Allah'ın ileride bize lütfedeceği ilk ganimetten onun payını fazlasıyla vermek üzere o da esirini geri versin. İnsanlar ey Allah'ın Resulü sizin hatırınız için bu esirleri gönül rızasıyla hiçbir karşılık beklemeden geri veriyoruz dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biz sizden kimin izin verdiğini kimin vermediğini tam olarak bilemeyiz. Siz yerlerinize dönün reisleriniz durumunuzu bize bildirsin buyurdu. Burada çok temkinli davrandı ve reisleri vasıtasıyla gerçek rızalarını öğrenmek istedi. Reisler halkla görüştükten sonra gelip herkesin gönül rızasıyla izin verdiğini bildirdiler. Böylece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir fidye almadan Hevaz'ın esirlerini serbest bıraktı. Onlar sadece serbest bırakmakla kalmadı. Yeni elbiseler de giydirdi. Elbise satın almak için bir sahabiyi Mekke'ye gönderdi ve onlardan hiç kimse elbisesiz olarak memleketine dönmesin diye sıkı sıkıya tembihledi. Hazreti Enes bin Malik anlatıyor. Hüneyn günü insanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip bir şeyler istemeye başladılar. O da onlara koyun, keçi ve develerinden vermeye başladı. Nihayetinde elinde hiçbir şey kalmadı. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Siz ne istiyorsunuz? Benim cimri olmamı mı istiyorsunuz? Vallahi ben ne cimriyim, ne korkağım, ne de yalancıyım. Bu açıdan bakıldığında Efendimizin cömertliğinin ve ihsanının da yersiz ve sebepsiz olmadığını görüyoruz. Şüphe yok ki o isteyenlere verir ve asla geri çevirmez. Fakat bazen isteyenlere hikmetli bir üslupla engellerdi ve bunun arkasında pek çok maslahat bulunurdu. Mesela bir defasında malları dağıtırken bir kişiye atlamış ve ona hiçbir şey vermemişti. Hazreti İbni Ebi Vakkas anlatır. O adam bana diğerlerinden daha sevimli geliyordu ve başkaları yerine onun almasını istiyordum. Ey Allah'ın Resulü falanı neden bıraktınız? Vallahi ben onu mümin biliyorum dedim. Efendimiz veya Müslüman de buyurdu. Sade ki bir süre sustum fakat o adam hakkında bildiğim güzel şeyler beni tekrar zorladı ve sözümü tekrarlayarak falanı bıraktınız. Vallahi ben de onu mümin biliyorum dedim. Efendimiz yine veya Müslüman de buyurdu. Sözümü üçüncü defa tekrarladığında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine aynı cevabı verdi ve sonra şöyle buyurdu. Ey Sa'd ben bir kişiye mal veririm. Oysa diğeri bana ondan daha sevgilidir. Sırf Allah-u Teala onu ateşe atmasın diye yani kalbine kazanmak için ona veririm. Sen doğru söylüyorsun fakat başka maslahatlar da vardır. Bu yüzden imanları biraz kuvvetlensin diye onlara veririm. Bazı insanlar hediye alarak veya dünyevi bir menfaat elde ederek imanda sabit kalırlar. Nitekim buna da pek çok örnek zikredilmiştir. Hazreti Zeynel Abidin Seyyid Veliyullah Şah bu hadisin şerhinde şöyle yazar. Mümin ve Müslüman kavramları üzerinden İmam Buhari iman ile İslam arasındaki asıl farkı ortaya koymuştur. İman batini kalbin yani batini durumun adıdır. İslam ise zahir ile ilgilidir. Bu yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir edep öğreterek bir kimse hakkında kanaat belirtirken temkinli olunması gerektiğini göstermiştir. İç yüzü hakkıyla bilen sadece Allah-u Teala'dır. Efendimizin o an mal vermeye uygun görmediği sahabi, mühlis bir muhacir olan Hazreti Cüail bin Suraka idi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu çok severdi, fakat buna rağmen Hazreti Sa'd'ın ısrarları üzerine ona bu edebi öğretti ve iman ile İslam arasındaki farkın korunması gerektiğini talim etti. Bu hadiseden anlaşılıyor ki Peygamber Efendimiz sasım zayıf karakterli ve zayıf imanlı insanların da gözetilmesini, zayıflıkları yüzünden ayaklarının kaymamasını öğretmiştir. Zayıf bir fidanın ihtiyaç duyduğu bakım ve ihtimamı büyümüş koca bir ağaç o derece istemez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların imanının sarsılmaması için en ufak detaylara bile dikkat etmiştir. Bazı cahil insanlar bu hususta çok yanlış bir tutum sergilerler. Ayakları kayabilecek bir insan koruyacakları yerde bizzat kendileri onu sarsılmasına sebep olurlar ve şefkat göstererek yerine o zayıf insanların imanlarına ulu orta saldırırlar. Bu bazı insanların adetidir ve böylece o kimselere daha da dışarı itmiş olurlar. Zayıf iman daha da geriler. Bu yüzden bunu hatırda tutmalıyız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta öylesine titiz davranırdı ki birinin yüzüne karşı veya başkasının yanında onun imanını aşırı övmeyi bile yasaklamıştı. Çünkü bu durum bazen övülen kişi için kibir sebebi olabileceği gibi bazen de bir nevi kıyaslama oluşturarak başkasının imanını ve tutumunu incitebilirdi. Efendimiz bu tek bir hadisede 4 ders öğretmiştir. Şah sahip, yani Şah Zeynül Abidin sahip bu 4 dersi şöyle sıralar. 1. İslam ile iman arasındaki fark, yani İslam dairesine girmekle gerçek imana ermek arasındaki ayrım. Biri zahirdir, diğeri kalbidir. 2. Kelimeleri yerli yerinde kullanmak, yani hangi makamda hangi sözün söyleneceğini bilmek. 3. Müellifi kulubun, yani kalpleri kazanılacakların durumunu gözetmek. Kime ne şekilde fayda sağlanacağını hesap etmek. 4. Bir kimseyi düşüncesizce ve başkalarının imanını veya tutumunu zedeleyecek tarzda aşırı övmemek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatının her bir sahnesi hikmet ve ıslah hazinesidir. Hz. Mesih Maud aleyhissalatu vesselam Peygamber Efendimizin yüce ahlakını anlatırken onda mükemmel düzeyde bir itidal, yani denge bulunduğunu, her bir ahlakın tam yerinde ve zamanında tezahür ettiğini belirtmiştir. Onun bu yüce ahlakı için cömertliği de yerli yerindeydi, fedakarlığı da yerli yerindeydi, İkram da tam makamındaydı. Onun cömertlik ve ihsanına dair sayısız hadise mevcuttur. Bunlardan onun ahlakının diğer veçhelerini de görmekteyiz. Netice itibariyle onun öğretisi nasıl dengeli ise her bir ameli de o derece dengeliydi. Allah-u Teala bizleri de onun hayatının her bir yönü üzerinde denilemesine düşünmeye ve amel etmeye nasip eylesin. Onun sünnetine uymaya gayret ederek kendi hayatlarımızı Allah-u Teala'nın rızasına uygun şekilde yönlendirenlerden olalım. Amin.
یعنی تالیف قلب کی طرف کے حساب سے دیکھنا کس سے کس کو کیا فائدہ ہوتا ہے کسی کی بے سوچے سمجھے چوتھی بات یہ کسی کی بے سوچے سمجھے ایسے طور سے تعریف نہ کرنا کہ دوسروں کے ایمان یا رویے پر حملہ ہو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک واقعہ حکمت و اصلاح کا خزانہ ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق فاضلہ کا بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ ان میں کمال درجے کا اعتدال پایا جاتا تھا اور ہر خلق اپنے اپنے محل اور موقع پر ظاہر ہوتا تھا، اور ان اخلاق فاضلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بھی فی محلے ہی تھی، موقع محل کے حساب سے تھی، اور اظہار بھی فی محلے ہی تھا، اور کرم بھی فی محلے ہی تھا۔ آپ کی جد و سخا بے شمار واقعات ہیں، انہی میں ہمیں آپ کے خلق کے دوسرے پہلو بھی نظر آتے ہیں۔ بہرحال جس طرح آپ کی تعلیم متوازن ہے، آپ کا ہر عمل بھی اس کے مطابق متوازن تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ کی سیرت کے ہر پہلو پر غور کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے اسلوب پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہم چلانے والے ہوں۔
الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔